Ayrım 23. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 271. Bir gece denemişti. İngilizce, Fransızca, İtalyanca karışımı bir dille o korkunç pazar gününden, Boltzmann'dan söz etmişti. Boltzmann'a göre atomdan moleküle, gezegenlerden saman yollarına her şeyin eğiliminin kaçınılmaz bir entropi, bir kargaşa olduğunu anlatmıştı. Kargaşa hep üstün geliyordu. Karşı çıkmaya, düzensizliği düzenlemeye kalktığınızda kargaşayı arttırıyordunuz. Çünkü bu amaçla tükettiğiniz enerjiyi de soğuruyordu. Bu enerjiyi de son amacına, evrenin yok olmasına, daha doğrusu kendi kendini yok etmesine bir an önce ulaşabilmek amacıyla kullanıyordu. Bu nedenle S eşittir K1NW denklemini ölümün formülü saydığını, bu nedenle yaşamın formülünü aramakta olduğunu anlatmıştı ona. Göz alıcı etten heykel bu kez dinlemiş, dahası yanıt bile vermişti. Babasıyla Fransızcaya, Fransız diline ilişkin bir şeyler demişti. Sonra büyük bir aşktan, büyük bir adamdan söz etmişti. Sonra bir otomobilden, bir klinikten. Çok sevdiği büyük bir adam olan babasının bir Fransız kliniğinde öldüğü bir otomobil kazasına değinmişti belki. Yalnızca bu kopuk sözcükleri anlasa da duygulanmıştı. Kollarının arasına bir dost, bir arkadaş aldığını düşünmüştü bir süre. Oysa yanılmıştı. Çünkü Ninet çılgın bir kahkaha atmış, azgın bir kedi gibi ona sarılmış, öpmeye başlamıştı. "Çok düşünüyorsun, çok düşünüyoruz. Düşünmek kötüdür." Deli miydi? Hayır, yalnızca salaktı. Öyle salaktı ki artık kim olduğunu, nerede oturduğunu, asıl adını, adresini, niçin gizlediğini merak etmiyordu. Birçok şey sinirine dokunmaya başlamıştı. Söz gelimi, çok kısa, çok açık giysileri. Aşırı sevecenliği, aşırı ilgisi, ikide bir karargaha gelmesi ya da çapa biçiminde haçlı kolyeyi boynundan hiç eksik etmemesi. Hiç çıkartmıyordu. Evlilerin nikah yüzüklerini parmaklarından çıkartmamaları gibi o da bu kolyeyi çıkartmıyordu hiç. "Omenim benim," diyordu. Omenin ne demek olduğunu Martino'ya sormuş, Martino da açıklamıştı. İngilizce bir sözcük, kehanet, falcılık, uğur, uğursuzluk demek. Çevrilemez bir sözcük, sevimsiz bir sözcük. Birkaç gündür havasının aniden değişmesinden, neşeliyken birden hüzünlenmesinden de hoşlanmıyordu. Oysa hep neşeli, mutlu olurdu. Rahatsızlığını, doyumsuzluğunu, ondan kurtulmak istediğini mi sezmişti yoksa? Evet, kurtulmak istiyordu en kısa sürede, bu akşamlardan birinde. Söz gelimi cuma akşamı, son bir kez buluşacaktı, şunları diyecekti. "Ninet, bizim ilişkimiz tensel bir temas, cinsel bir uygulama, bir jimnastik. Sağır dilsiz söyleşisi. Seni sevmedim, hiç sevmeyeceğim de. Hiç. Sevgiyle dostluğun aynı şey olduğunu anladığımda vardım bu sonuca. Bizim aramızda dostluk yok. Senin için sarışın genç amalın dudaklarında izmarit olup olmadığını, 2 RDG8'in parçalarının sıra numaralarının 316.492 sayısını izleyip izlemediğini merak etmem. Charlie hep git Hamlet, Ophelia'ya git derdi. Ama bu gidişler bir işe yaramıyor Ninet. Sen Fransızca, İtalyanca bilsen, ben İngilizcemi, Arapçamı ilerletsem de bir işe yaramayacak. Çünkü bizim birbirimize söyleyecek sözümüz yok Ninet. Hoşça kal Ninet. Artık seni görmek istemiyorum." "Buraya kim gidiyor?" diye sordu Stefano. Eski kentteki gazetecinin oturdukları otelin önünde fren yaparak. "Sen git," diye mırıldandı. Sonra gözleri otelin holünde ışıyan, üstünde Merry Christmas, Bon Noel, Aid Milat Mubarik, Buon Natale, Noeliniz kutlu olsun yazıları bulunan küçük bir ağaca takıldı ve mırıldanması kükremeye dönüştü. "Noel ne zaman Stefano?" "Pazar," yanıtını verdi Stefano. "Pazar mı?" "Evet, bir haftadan az var. Bu sabah 500 kişinin izinli gittiğini biliyor musunuz?" Bilmiyordu. Noel'e bir haftadan az kaldığını da bilmiyordu. Bilmiyordu çünkü Beyrut'un kışı kışa benzemiyordu ve batı kesiminde Noel bir anlam taşımıyordu. Anlamsızdı. Üstelik bu yıl kimse Noel'e önem vermemişti. Geçen yıl herkes hazırlanmıştı. Her üs renkli lambalarla, bayraklarla, çiçeklerle süslenmişti. Bir hafta önce istihkamcılar İtalya'dan gemiyle getirtilen kocaman bir çam ağacını dikmişlerdi. Lojistikte gösteriler için kullanılan çadır, bir rock konseri verecek olan Ragazze Tiramisu, Cheer Girls için hazırlanmıştı. Karargah bayram havasına bürünmüştü. Bu yıl hiçbir şey yapılmamıştı. Kimsenin umursamadığı, kimsenin kutlamadığı Noel'i bu yıl kiminle geçirecekti? Hiç kuşkusuz Charlie ve öteki Charlie'lerle Arap bürosunda bir dilim pandispanya yiyip bir bardak köpüklü şarap içerek geçirmeyecekti. Pencereleri çamlığa bakan küçük otelde de geçirmeyecekti. Belki de Gino'nun yanında geçirirdi. Ninette haber verip bir an önce goodbye demeliydi. Hemen bugün, bu akşam. Niye Cuma'yı beklesindi? Hayır, bu akşam olmazdı. Bu akşam Şekerin Müzesi'ndeki parçaları inceleyip güvenlik mandallarının sıra numarasına bakacaktı. Tuzağın ağzından izmarit eksik olmayan, sarışın İbne tarafından kurulup kurulmadığını belirlemek için ve Ninette'in karargahın karşısında kendisini bekliyor olmamasını diledi. Oysa bekliyordu. Her zamanki gibi alımlıydı. Ama bir başkaydı. Yabanıl bir kraliçe görüntüsünü olduğu gibi ortaya çıkartan, arkaya tarayıp ensesinde topladığı altın hareli uzun saçları, solgun ve gergin yüzü, vücudunu sarıp sertleştiren, topuklarına inen kara giysisiyle yükseltinin yanındaki duvara dayanmış onu bekliyordu. Ve her zamankine benzemeyen bu görünüşten neredeyse keşişlerinki gibi bir cinselsizlik yayılıyordu. Duruşunda hüzünle karışık onurlu bir kararlılık vardı. Öyle ki onu görür görmez içgüdüsel bir saygı doğdu içinde. Saygıyla birlikte daha önce hiç duymadığı bir yakınlık. Yakınlıkla birlikte kuşkular içeren bir şaşkınlık. İlk duygusu şu oldu. Belki de yalnızca göz alıcı etten bir heykel, bir zevk kaynağı, bir uyuşturucu değildi. Belki sevilecek bir kadındı. İkinci düşüncesi, belki sevgiyle dostluğun aynı şey olduğu doğru değildi. Belki sevgi dostluğun tam karşıtı bir duyguydu. Kimi kez düşmanlığı, dahası tiksintiyi içerebilen ve kimi kez de içeren bir tutarsızlıktı. Üçüncü düşüncesi, belki insan bilmeden, istemeden birini sevebilirdi. Belki seviyordu onu. Bu son düşünce öyle ters geldi ki dikkate almaktan kaçındı. Stefano'yu iterek, kaba bir biçimde sordu kadına. Ne istiyorsun Ninette? İri menekşe gözlerde şaşkınlık ve acılar yüklü bir kıvılcım çaktı. Kara giysinin içindeki vücudu ürperir gibi oldu. Noel gecesini birlikte geçirip geçiremeyeceğinizi sormaya gelmiş, otelde oda ayırtayım mı diyor diye çevirdi Martino. Çifte kıyım günü yaptığı çevirmenliği anımsayarak. ''Sen karışma, ben anlaşırım.'' diye susturdu onu ve başını salladı. ''Hayır Ninette.'' ''Hayır mı?'' ''Noel gecesi bir dostumla birlikte olacağım. Bir dost mu?'' ''Evet, bir dost.'' ''Dostum Gino.'' İri menekşe gözlerde bu kez hoşgörü yüklü bir küçümseme kıvılcımı çaktı. ''Bu dost bu denli önemli mi senin için?'' ''Evet, çok önemli.'' ''Benden, bizden daha mı önemli?'' Evet, senden, bizden daha önemli. İri menekşe gözler gizemli bir biçimde puslandılar. Solgun ve gergin yüz pembeleşti, sonra sevecen bir gülümsemeyle gevşedi. Anlıyorum sevgilim, dostluk kutsal, sevgi kutsal değildir. Öyleyse ne zaman birlikte olacağız biz? Cuma akşamı Ninette, yalnızca konuşmak için. Konuşmamız gerek, anladın mı? Konuşmak. Kara giysinin içindeki vücudu bu kez daha uzun ürperdi. Solgun ve gergin yüzündeki alaycı bakış yok oldu. Anlıyorum sevgilim, anlıyorum. Odayı cuma gecesi için ayırtacağım. Aynı saatte, 8'de ve başka hiçbir şey demeden, elini uzatıp toka bile etmeden gitti. Başı dik, onurlu, neredeyse keşişler gibi cinsellikten yoksun olarak uzaklaştı. Saat 6 oluyordu. Ve aerodrom yolunun dibinden bir cehennem gürültüsünün uğultuları yükseliyordu. Öfke dolu seslere gittikçe artan kamyon gürültüleri karışıyordu. Bir gösteri mi? Olamazdı. Beyrut gösterilerin sözlü olarak yapıldığı bir kent değildi. Hem kamyonla gösteri yapılmazdı. Kulak kesilen Akbaba telaşla çılgın atı aradı. Dışarıda neler oluyor albay? Yürüyüş generalim, bir yürüyüş diye yanıt verdi çılgın at, büyük bir telaşla. Kamyonlara binmiş, serseri kılıklı adamlar geçiyorlar karargahın önünden. Sanki bize kızmış gibi bağırıp çağırıyorlar. Tanrı korusun. Ne diye bağırıyorlar? Bilmiyorum generalim, anlamıyorum. Ama de nihilo nihil, hiçbir şey boşluktan doğmaz. Ve kötü bir dönemden geçiyoruz, diyor Vergilius. Latince kafa ütülemeyi bırakın albay. Nereden geliyorlar, ne yöne gidiyorlar? Güneyden geliyor, kuzeye gidiyorlar generalim. Sabra'ya doğru. Yürüyüşün başı Şatila'daki göbeğe vardı, sonu ise havaalanında. Burç el Baraçni ve Şatila boyunca yürüyorlar generalim. Birazdan Burç el Baraçni'de de Şatila'da da nöbet değişimi var. Biliyorum. Karakollara hemen haber verin, nöbet değişimi yapılmasın. Taşıtlar bu yoldan geçmesinler. Kışkırtmalara aldırmasınlar. Ancak ateş açılırsa karşılık verilsin. Sonra gidip dışarıya baktı ve yüzü kireç gibi oldu. En azından 1000 kişi vardı. Erkekli, kadınlı, çocuklu. Kadınlar Beyrut'ta çok az rastlanan çarşaflar giymiş, erkekler kollarına Amal'ın yeşil sargılarını ya da başlarına Hizbullah'ın kara atkılarını sarmışlardı. Çoğu Kalaşnikov ya da RPG-8 taşıyordu. Silahsız olanlar üstünde Hümeyni'nin ya da Ekim ayındaki çifte kıyımda ölen iki kamikazenin resimlerinin bulunduğu pankartlar taşıyordu. Gün batımının kararsız ışığında bir kara bayraklar ormanı ağır zift dalgaları gibi dalgalanıyordu. Ve bu zift dalgalarının altında düşmanlığın buruşturduğu yüzlerden, öfkenin yuvalarından fırlattığı gözlerden, anlaşılmaz cümleler tüküren ağızlardan oluşan bir deniz vardı. Hiç kuşkusuz sövüyor, gözdağı veriyorlardı. Ama en ürkütücü olan kamyonlardı. Onlarca ve onlarca kamyondaki balık istifi insanlar yuvalarındaki yarasalar gibi birbirlerine sokulmuşlardı. Kim vermişti kamyonları? Nereden almışlardı? Ne demek istiyorlardı? İki kamikazeye kamyon sağladıklarını, bir sürü kamyonları olduğunu, başka saldırılar içinde kamyon sağlayabileceklerini mi? Ürkütücü bir ağırlıkla avını yutmak için sürünen bir yılanın gevşek ama kararlı gidişiyle yol alıyor ve karargaha birkaç metre kala yavaşlıyorlardı. Yavaşlayınca yılan pullarını daha da kabartıyor, kara bayraklar ağır zift dalgalarını çoğaltıyor, anlaşılmaz cümlelerin oylumu, yoğunluğu artıyor ve ağızlar çok bildik bir sözcüğü tükürüyorlardı. Talieni, Talieni, Talieni. Yürüyüşü denetlemek, bir saldırıyı önlemek için nöbetçilere destek vermek amacıyla tek bir karabinieri müfrezesi ile ellerinde tabanca birkaç subay gelmişti. Subaylar arasında Pistoia ile Charlie de vardı. Ellerini göğsüne kavuşturmuş Charlie'nin yanındaki Martino ise anlaşılmaz cümleleri bir deftere yazıyordu. Bir müfreze daha getirip yükseltinin önüne yerleştirin diye kükredi Akbaba. Sonra alçak ve kınayan bir sesle dostluk türküleri söylemiyorlar Charlie. Yoksa yanılıyor muyum? Yanılmıyorsunuz generalim, yanıtını verdi Charlie dişlerinin arasından. Bize kızmışlar sanki. Bize de generalim. Bize de mi? Evet, çünkü Amerikalılar 4-2 önümüzdeler. Fransızlar ise 3-2. Biz de İngilizlerin 2-1 önündeyiz. Sıralamada 3.'üz. Bilmece gibi konuşmayın. Ne diyorlar? Charlie yine dişlerinin arasından Martino'ya seslendi. Martino, ne dediklerini generalime çevir. Baş üstüne komutanım. Kahrolsun Amerikalılar, kahrolsun Fransızlar, kahrolsun İtalyanlar, kahrolsun İngilizler diyorlar. Ama kahrolsun Amerikalıları 4 kez diyorlar. Kahrolsun Fransızları 3 kez, kahrolsun İtalyanları 2 kez, kahrolsun İngilizleri ise 1 kez söylüyorlar. Bakın generalim, bakın. Kamyonlardan birinden elinde iki kamikazenin fotoğrafı bulunan bir çocuk atlamıştı. Askerlerin arasından süzülüp nöbetçi kulübesine ulaşmış, fotoğrafı asmaya çalışırken mutlu bir nara atıyordu. Tavafi, geberin, tavafi. Hemen sökün şunu diye kükredi Akbaba. Sonra verdiği buyruğun yerine getirilmesini beklemeden kulübeye doğru gitti, resmi söküp yırttı. Ama başka kamyonlardan başka çocuklar inmeye başlamıştı. Çocuklarla birlikte kadınlar, kadınlarla birlikte Kaleşnikovlu erkekler iniyordu. Ve hepsinin elinde aynı fotoğraf vardı. Fotoğrafları parmaklıklara, dikenli tellere, bidonlara, buldukları her yere asıyorlardı. Yine bağırıyorlar. Ama az önce dediklerinin arasına ilk kez yeni bir cümle de katıyorlardır. İtalyanlar, evinize gidin. Akbaba'nın yapmış olduğu gibi karşı koymanın bir yararı yoktu. Püskürtülen her saldırganın yerini bir yenisi alıyordu. Yırtılan her fotoğrafın yerine bu kez bir de Hümeyni portresi bulunan bir yenisi asılıyordu. Ve ateş edemedikleri için çıldıracak gibi olan Pistoia'nın küfürleri bu sessiz oyunu daha da gülünç kılıyordu. Siz evinize gidin pis domuzlar. Tavaffi size bok herifler. Yürüyüşçüler Sabra'nın ardında gözden kaybolduklarında arkalarında bir yıtılmış kağıt gölü bırakmışlardı. Hümeyni'nin sakalları, sarıkları, kamikazelerin burunları, gözleri. Bu gözdağı kalıntısına baktıkça Charlie'nin aklına Akbaba'nın sözleri geliyordu. Dostluk türküleri söylemiyorlar Charlie. Bunlar kim? Söz vermek kim diye düşünüyordu acı acı. İki yüzlü üç kağıtçı yalancıydılar. Arabistanlı Lawrence'ın onları kalleş, sudan bile değişken, dar kafalı, boş yürekli, dinden başka bir şey üretmeyen insanlar olarak tanımladığını unutmuştu. Unutmuştu çünkü kan olmadığı için ölen çocuklardan, bilallerden, bir torba saman karşılığında başkalarının toprağını işleyen ya da süpüren öküz halktan etkilenmişti. Çünkü Zandra Sadr ile satranç oynayabileceği yanılgısına düşmüştü. Ne saflık, ne aymazlık, ne aptallıktı. Satranç oyununun şaşmaz kuralları vardı. Piyadeler geri gitmez, atlar L biçiminde ilerler, fil yanlamasına, kale yatay veya dikey gider, şah ileriye geriye, vezir ise istediği yere gidebilirdi. Oysa Zandra Sad ile vezir hiçbir yere gitmiyor, şah yerinde sayıyor, kaleler yanlamasına gidiyor, fil yatay ve dikey yol alıyor, piyadeler ise geriye gidebiliyorlardı. Tam bunu anladığınızı sandığınızda da sizinle alay edercesine kuralları değiştiriyorlar ve Efendi Hazretleri şah diyordu. Dostluk türküleri söylemiyorlar Charlie. Söylemiyorlar generalim. Efendi Hazretleri mat etti beni. Öyle bir mat oldum ki artık ne olup bittiğini anlamıyorum. Öyle bir düş kırıklığına uğramıştı ki aklını kullanamıyor, soğukkanlı bir biçimde durumu değerlendirip yürüyüşün amacını kavrayamıyordu. Ama birden kavradı ve sanki arı sokmuş gibi yerinden sıçradı. Gözlerini yırtık kağıt gölünden ayırıp Akbaba'nın odasına koştu. Generalim, ne var diye homurdandı. Çok kötü bir haber almış birinin bakışlarıyla telefona bakmakta olan Akbaba. Sabra'ya doğru gittiler. Sabra'nın içinde kayboldular. Biliyorum Charlie. Başkalarına da sövseler, sıralamada üçüncü de olsak, seçtikleri yol bizimle ilgili. Burç el Baraçni, karargah Şatila. Biliyorum Charlie. Demek ki rastgele bir kışkırtma söz konusu değil. Sierra Mike cephaneliğine hükümetçilerin bomba atarak yaptıkları uyarının bir benzeri söz konusu. Biliyorum Charlie, biliyorum. İki taraf da bize bozuluyorsa, iki taraf da bizi ayak bağı olarak görüyorsa, Talieni go home önemli şeylerin hazırlandığını gösteriyor. Evet Charlie, hazırlanıyor. Telefonu işaret etti. Fransızlar şimdi haber verdiler. Sabra'daki son karakollarını boşaltıyorlarmış. Yarından sonra yalnızca simgesel olarak sürdüreceklermiş varlıklarını gözetleme kulesinde. Yalnızca kulede mi? Yalnızca kulede Charlie. Üstelik kaç gün sürdürecekler? 15 günden fazla kalacaklarını sanmıyorum. Kesin olan bir şey var. Fransızlar gözetleme kulesinden de gidince bu lanet bina amalcılarla hükümet yanlılarının çatışmak için bekledikleri bahaneyi yaratacak ve bu lanet bina Şatila'nın birkaç metre ötesinde, 22'nin önündeki küçük alana ulaşan yolun üstünde. 22'nin önündeki küçük alanda neredeyse Gobeyre'nin karşısında. Amalcıların Gobeyre'den kuleye ulaşmaları için Nasır Bulvarı'ndan sonra 22'den geçmeleri yeterli. Haklısın Charlie, haklısın. Birliğin üçte biri Noel tatili için İtalya'ya gitti. Bersaglieri, Maro ve paraşütçülerden oluşan 530 kişi yılbaşından önce dönmeyecek. 22'de Nasır Bulvarı'ndaki Sabra sınırındaki karakollarda da ek önlemler alamayız. Haklısın Charlie, haklısın. Fransızların kulede 15 gün kalmaları için Tanrı'ya dua edelim. Yılbaşına izne çıkan 530 kişinin dönüşüne dek. Alev daha önce bacayı sararsa işimiz bitiktir. Ne yapmayı düşünüyorsunuz generalim? kimsenin go home diyemeyeceğini göstereceğim. Bir adım geri çekilmeyeceğimizi, yerimizde duracağımızı göstereceğim. Savunacağız mevzilerimizi. En iyi savunma da saldırı olduğuna göre hemen bir toplantı düzenleyip gemileri alarma geçireceğim. Toplantı, olayların yılbaşından önce patlak vermesi durumunda ne yapacakları bildirilecek 17 subayın katılımıyla ertesi sabah yapıldı. Kurmay başkanları, Akbaba'nın güvendiği subaylar ve gemi komutanları sarı sarığı, mavi peleriniyle her zamankinden daha kötü gözlerle bakan emirin portresinin bulunduğu girişten hızla geçip eski yemek odasına girdiler. Böyle acele çağrılmalarını gerektiren nedeni öğrenebilmenin telaşı içinde hemen kiraz ağacından büyük masanın çevresinde titiz bir düzenlemeyle herkesin sorumluluğuna uygun biçimde ayrılmış yerlerine oturdular. Masanın bir ucuna Akbaba geçti. Öbür ucuna şafak vakti bir helikopterle gelen donanma komutanı oturdu. Akbaba'nın sağına profesör, soluna çılgın at. Profesörden sonra Kartal 1, sonra Burç El Baraçni sorumlusu Şahin, sonra Şatila sorumlusu Atmaca, sonra da Sahra Hastanesi müdürü, ordonat şefi ve donanma komutanının solunda da ulaştırma şefi. Çılgın attan sonra İspenç horozu, sonra lojistik şefi, sonra Charlie, sonra Pistoya, sonra Şeker, en son bilgi işlem şefi ve donanma komutanının sağında da Sandokan. Akbaba bir giriş yaparak vakit harcamadı. Hemen konuya geçti. Dünkü gösteriyi gördünüz dedi. En azından duymuşsunuzdur. Göstericilerin dediklerini işittiniz ya da başkalarından dinlediniz. Sierra Mike'da, Burç El Baraçni'de uğradığımız saldırıları biliyorsunuz. Fransızların Sabra'daki mevzilerinden çekildiklerini, yalnızca kule denilen gözetleme noktasında kaldıklarını da biliyorsunuz. Bilmediğiniz, kimsenin de bilmediği, kuleden ne zaman ayrılacakları. Kuleden ayrılmaları hiç kuşkusuz hükümet yanlılarıyla Gobeyre'deki amalcıları karşı karşıya getirecek. Amalcılar kaç zamandır Gobeyre'den çıkıp Ramlat El Bayda kıyısına ulaşmayı, güneye inip kuzeye tırmanarak batı kesiminin tümünü denetim altına almayı düşünüyorlar. Hükümet yanlıları da batı kesiminin denetimini yeniden ellerine geçirmek istiyorlar uzun bir süredir. Burç El Baraçni ile Şatila arasında kurduğumuz köprü şimdiye dek bunların çatışmasını önledi. Çünkü Sabra'da Fransızlar vardı. Fransızlar gidince köprü yıkıldı. Şimdi kule tarafların iştahını kabartıyor, çatışma olasılığını arttırıyor. Bir çatışma olursa bedelini öncelikle biz öderiz. Bu nedenle hazırlıklı olmalı, en iyi savunmanın saldırı olduğunu aklımızdan çıkartmamalı, gemileri alarma geçirmeliyiz. Gemiler ateşe ateşle karşılık verecekler. Sizi bu durumda izleyeceğiniz yol konusunda bilgilendirmek için çağırdım. Sonra da uygulanacak planı açıkladı. Charlie'nin verdiği bilgilere göre İspenç horozunun hazırlamış olduğu ve Beyrut'taki ateş kaynaklarını gösteren haritaların bulunduğu bir dosyanın içindeydi plan. Ateş kaynakları, Dürzi ve hükümet topçuları, Amal bataryaları, Hümeynicilerin sığınakları, kışlalardı. Her ateş kaynağı savunma ya da saldırı amacıyla vurulacak bir hedefti. Her hedef koordinatları ve yüzden başlayan bir sayı ile belirtiliyordu. Birliğin üstleri ise adlarının baş harfleri ile belirtiliyordu. Kartal K ile, genel karargah G ile, lojistik L ile, hastane H ile, Yakut Y ile, Sierra Mike S ile. Gemiler ise su kuşlarının adları ile belirtilmişti. Pelikan, martı, albatros, deniz kırlangıcı. Bu durumda Y-110, Yakut üssünü 110 numaralı bataryanın vurduğu, Albatros 110, Albatros kruvazörünün Yakut'u vuran bataryaya ateş etmeye hazırlandığı, S-120 ise Sierra Mike'ın 120 numaralı batarya tarafından vurulduğu anlamına geliyordu. Bu sırada Angelo, 25'teki incir ağacının altında nöbet tutan Bersaglieri'ye sorguya çekiyordu. Bu Bersaglieri'nin klozetten küçük kızı birlikte çıkarttıkları, kimseyi öldürmemeye ant içtiği Bersaglieri olması işini kolaylaştırıyordu. Evet diyordu Ferruccio, RDG 8 ile saldıran, dudaklarında bir izmarit bulunan sarı saçlı 14 yaşındaki çocuktu. Gobeyre'de oturan, onları kışkırtmak için Şatila'ya gelen bir ibneydi. Maymuncuk denilip denmediğini bilmiyordu. Kara kuru, sakallı adamın ona Halit dediğini duymuştu birinden. Niye bulmak istiyorsunuz onu? Angelo'nun içinden bağırarak, dün akşam şekerin müzesine gittim. Gino'nun saldırıya uğradığı sokaktan topladığı parçalara baktım ve iki güvenlik mandalından birini buldum diye bağırmak geldi. Güvenlik mandalının numarası 316.495 idi. Sana atmaya kalkıştığı bombanın numarası ise 316.492. Demek ki 3 bombada aynı üretim döneminin, aynı sandığın, aynı kişinindi. Bu kişiyle görülecek bir hesabım var. Nerede oturduğunu, nereye gittiğini, nerede bulabileceğimi öğrenmek istiyorum çünkü geberteceğim. Ama bunları diyecek yerde yalnızca merak ettiğini söylemekle yetindi. Konuyu önemsemiyormuş gibi davranacak, cipin direksiyonunda kendi kendine mırıldanmakta olan Stefano'nun yanına gitti. Bir gelse, gelir mi acaba? Lady Godiva'yı düşlüyordu. Yalnız gecelerinizin benzersiz arkadaşı, gerçek insan ölçülerinde 99-69-96 santimetre, sesli termik sistem, güler, ağlar, uyarır, fiyatı 80 bin liret, posta çekiyle ödeyebilirsiniz. Zavallı Stefano, bebeği gelmemişti. Gaspare, Ugo ve Fifi bir zarfla gönderdikleri 8 tane 10'ar bin liretin boşa gittiğine artık inansalar da o beklemeyi, bilmediği zevklere kavuşabilmek umudunu sürdürüyordu. 23. ayrımın sonu. Sayfa 282.